Siz hiç kendi işinizi yani yıllarca o dirsek çürüttüğünüz kariyerinizi falan soğuk bir bilgisayar çipine devredip devretmeyeceğinizi düşündünüz mü?
Yani hani insan düşünmek bile istemiyor açıkçası.
Aynen öyle. Ama bakın şöyle bir senaryo canlandırın zihninizde. Şey gibi bir sabah ofise gidiyorsunuz, kahvenizi almışsınız, her zamanki gibi rutin raporlarınızı hazırlıyorsunuz. Sonra patronunuz karşınıza geçiyor ve son derece sakin bir ses tonuyla diyor ki harika bir iş çıkarıyorsun, gerçekten çok yeteneklisin.
Ama?
Ama senin yıllık maaşınla ve hani senin gibi 100 kişinin maaşıyla biz binlerce yeni nesil grafik işlemci birimi yani o GPU denilen şeylerden alabiliyoruz.
Ya evet.
Ve o GPU'lar hiç uyumadan, tatil istemeden bizim için daha karlı bir gelecek inşa edebilir diyor. Yani bu kulağa tamamen bilim kurgu filmlerinden fırlamış karanlık bir distopya gibi geliyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Hani insanın tüylerini ürperten türden bir gelecek tasviri bu.
Aynen. Ama sorun şu ki bu bir film senaryosu değil. Şu an tam şu saniyede Silikon Vadisi'nde tam olarak bu yaşanıyor.
Doğru.
Yani teknoloji devleri bildiğimiz insan kaynağından yapay zeka altyapılarına doğru devasa, acımasız ve inanılmaz derecede stratejik bir göçün tam ortasındalar.
Şöyle söyleyeyim, bu göçün boyutları hani iş dünyasının daha önce gördüğü hiçbir maliyet kısmı operasyonuna falan benzemiyor. Yani geçmişte şirketler kriz dönemlerinde küçülmeye giderdi, bilirsiniz bir daralma yaşanırdı.
Evet, kemer sıkma politikası falan derdik.
Aynen öyle. Şimdi ise şirketler en karlı dönemlerinde yapıyor bunu. Sadece oyunun kurallarını tamamen kendi lehlerine yeniden yazabilmek için bu değişime gidiyorlar.
Vay canına.
Yani bu bir kriz yönetimi değil aslında. Bu düpedüz devasa bir kaynak transferi.
İşte tam da bu kaynak transferinin merkezinde Meta var.
Meta.
Bakın geçtiğimiz günlerde Business Insider'ın paylaştığı o verilere ve içeriden sızdırılan yazışmalara ulaştık biliyorsunuz. Ve tablo gerçekten inanılmaz.
Yani rakamlar çok çarpıcı.
Kesinlikle. Meta, 20 Mayıs 2026 itibariyle küresel iş gücünün %10'unu tamamen işten çıkarıyor. %10.
Evet, devasa bir oran.
Rakamlara dökersek, bu 78 bin kişilik devasa kadroda yaklaşık 7.800 kişinin bir sabah kapı dışarı edilmesi demek.
Ki sadece bu da değil.
Evet, üstelik denklem burada da bitmiyor. Şirketin açmayı planladığı, bütçesini bile ayırdığı 6.000 yeni pozisyon da tamamen iptal edilmiş durumda.
Aynen öyle.
Yani masadan kalkan o 7.800 kişinin yanı sıra bir de o masaya oturması beklenen 6.000 hayalet çalışanını da hesaba katarsak,
neredeyse 14 bin kişi.
aynen, yaklaşık 14 bin kişilik bir insan kaynağı yatırımı bir anda buharlaşıyor. Yani normalde bu rakamları gördüğümde benim ilk içgüdüm şey olur. Hani şirket iflasın eşiğinde falan herhalde diye düşünürüm.
Kesinlikle dışarıdan bakınca batan bir gemi tablosu bu.
Ama batmıyorlar. Karlılık rekorları kıran bir teknoloji devi neden bir anda 14 bin kişilik bir insan gücünden vazgeçer?
İşte asıl mesele bu.
Yani bu derinlemesine analizde görevimiz tam olarak bunu anlamak. Sadece teknoloji dünyasında işler kötüye gidiyor gibi yüzeysel bir okuma yapmayacağız bugün.
Yapamayız da zaten çünkü durum o değil.
Aynen. O sermayenin insandan o küçük silikon parçalarına nasıl ve neden kaydığını, bu devasa stratejik değişimin şirketlerin o meşhur kurumsal kültürünü nasıl temelden sarstığını konuşacağız.
B2B operasyonel verimlilikleri nasıl riske attıklarını.
Kesinlikle. Kaş yaparken göz çıkarıp operasyonel verimliliklerini nasıl büyük bir riske attıklarını inceleyeceğiz. O yüzden o ilk soruma geri dönmek istiyorum.
Tabii.
Kasası parayla dolu bir şirket neden gemideki mürettebatın bu kadar büyük bir kısmını bir anda denize atar?
Yani bu sorunun cevabı aslında Meta'nın insan kaynakları müdürü Janella Gale'ın o meşhur sızdırılan notunda çok net bir şekilde yatıyor.
O not gerçekten efsaneydi.
Ya sorma. Çünkü notta öyle şirket kültürüne dair süslü laflar işte biz bir aileyiz falan yok. Son derece soğuk ve doğrudan bir ifade kullanmışlar. Diyor ki şirketi daha verimli yönetmek ve diğer yatırımları dengelemek için.
Diğer yatırımları dengelemek.
Aynen öyle. Bu diğer yatırımlar ifadesi bütün bu stratejik değişimin kalbini oluşturuyor aslında. Çünkü biraz önce senin de dediğin gibi şirket para kaybetmiyor, bilakis devasa karlar açıklıyor.
E peki para nereye gidiyor?
Onların yaptığı şey şu, milyarlarca dolarlık bütçeyi alıp geleneksel çalışanlardan çekiyorlar ve o parayı devasa veri merkezlerine, Nvidia'nın en yeni çip kümelerine falan kaydırıyorlar.
İnanılmaz.
Ve tabii dünyada sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen o üst düzey yapay zeka uzmanlarına akıtıyorlar bu parayı. Yani Llama 3 veya 4 gibi devasa dil modellerini eğitmek, hani bizim standart evdeki bilgisayarlarla hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir hesaplama gücü istiyor.
Ve enerji tabii.
Kesinlikle, muazzam bir enerji. Yani paranın yeni adresi artık bir insanın banka maaş hesabı değil, bir veri merkezinin elektrik ve donanım faturası.
Biliyor musun, o notun detaylarını okurken beni asıl şaşırtan kısım ne oldu?
Ne oldu?
Tazminat paketinin büyüklüğü. Yani çıkarılan bu insanlara kusura bakmayın işler kötü diyerek sadece kapıyı göstermiyorlar.
Ya orası çok ilginç gerçekten.
Ciddi anlamda cömertler. Amerika standartlarında, hatta Silikon Vadisi standartlarında bile inanılmaz cömert bir paket sunuluyor onlara.
Neler vardı pakette?
16 haftalık temel maaş ödemesini peşin veriyorlar mesela.
4 aylık maaş yani.
Aynen. Şirkette geçirdiğiniz her yıl içinde buna 2 hafta ekliyorlar. Bir de sağlık sigortası meselesi Amerika'da her zaman en büyük kabustur, biliyorsun.
Evet, çok büyük problemdir orada.
Meta, çalışanlar ve aileleri için tam 18 ay boyunca geçerli sağlık sigortası desteği sağlıyor. Düşünebiliyor musun?
Gerçekten ciddi bir meblağ bu.
Üstüne bir de göçmen çalışanlar için vize danışmanlığına kadar her şeyi düşünüyorlar. Yani tüm bunları alt alta koyduğumda bu bana hiç de hani o batıyoruz kasada para kalmadı paketi gibi falan gelmiyor.
Gelmez tabii.
Ve bu defteri kapatalım paketi.
Tam olarak bu. Yani bu paketin neden bu kadar cömert olduğunu anlamak için biraz muhasebe mantığına ve halkla ilişkilere falan bakmamız gerekiyor.
Nasıl yani?
Şimdi birincisi, şirket bu kadar büyük bir işten çıkarma dalgasında potansiyel davalarla veya yasal süreçlerle yıllarca uğraşmak istemiyor. Onu bir kere kenara koyalım.
Tabii başları ağrımasın istiyorlar.
Aynen. İkincisi ve çok daha önemlisi, İşveren markasını korumak zorundalar. Çünkü Meta hala dünyanın en iyi birkaç yüz yapay zeka araştırmacısını işe almak istiyor.
Doğru. Onlara iyi görünmeleri lazım.
Tabii. O dahi beyinlere biz çalışanlarımızı sokakta bırakmayız mesajını vermeleri gerekiyor.
Anladım.
Ama senin söylediğin o bilançodan silme kısmı var ya, işte işin asıl matematiği orada yatıyor.
Yani parayı tek seferde verip kurtuluyorlar.
Kesinlikle. Şirket bu cömert tazminatları tek seferde ödeyip önümüzdeki yılların bilançolarında o devasa maaş ve yan hak yükümlülüklerinden tamamen kurtulmuş oluyor.
Çok mantıklı.
Yani temizlenen bu bilançolarla da rahat rahat Nvidia'ya gidip o milyarlarca dolarlık çip siparişlerine anında geçebiliyorlar.
Bu durumu kafamda ben şöyle bir analojiyle oturttum, sana da söyleyeyim. Bu su alan bir geminin batmamak için yüklerini denize atması falan değil. Bu bence sapasağlam okyanusları aşmış o güzelim yerkenli bir gemiyi parçalayıp tahtalarını güvertede devasa bir nükleer reaktör inşa etmek için yakmaya benziyor.
Bu çok iyi bir benzetme oldu.
Değil mi? Şirket finansal bir krizde değil. Yelkenleri rüzgarla dolu zaten. Sadece o rüzgarın hızının artık onlara yetmeyeceğine karar veriyorlar.
Kesinlikle öyle.
O paranın, o enerjinin yönünü o kadar sert ve acımasız bir şekilde değiştiriyorlar ki geride kalanlara, yani gemiden indirdikleri mürettebata bu lüks, o yumuşak iniş paketini sunabiliyorlar.
Evet.
Yani nükleer reaktörü inşa etmek için yelkenleri feda ediyorlar.
Ya bu yelkenli gemiden nükleer reaktöre geçiş analojisi gerçekten çok ufak açıcı. Çünkü hani tam olarak yaptıkları şey doğrusal bir güç kaynağına, üstel bir güç kaynağına geçiş yapmak.
Doğrusal derken?
Yani şöyle, geleneksel teknoloji şirketleri yelkenli gemiler gibidir. Rüzgar, yani insan kaynağı, doğrusal bir itiş sağlar onlara. İnsan kaynağında doğrusal bir büyüme modeli vardır. Bir ürünün daha hızlı çıkmasını istiyorsanız ne yaparsınız? Daha fazla mühendis işe alırsınız.
Evet, 10 kişi yerine 20 kişi çalışır.
Aynen, ama o mühendisleri yönetmek için daha fazla ara kademe yöneticiye ihtiyacınız olur. Onlara ofis alanı sağlamak için daha büyük binalara geçmeniz gerekir. Daha geniş bir insan kaynakları departmanı kurarsınız falan.
Sürekli bir maliyet kapısı yani.
Yani 10 birimlik bir çıktı için kabaca 10 birimlik insan maliyetine katlanırsınız.
Ve bu büyüme bir noktadan sonra herhalde kendi ağırlığı altında ezilmeye başlar, değil mi?
Kesinlikle.
Çünkü binlerce kişiyi koordine etmek, işte o bitmek bilmeyen toplantılar, onay süreçleri derken o baştaki heyecanlı startup ruhu kaybolur ve şirket hantal bir bürokrasiye dönüşür ister istemez.
Ya işte teknoloji devlerinin gözünü korkutan asıl hantallık bu. İnsanların yarattığı bu kurumsal yavaşlık. Fakat yapay zeka odaklı altyapı yatırımında işin rengi tamamen değişiyor. Şirketler artık o doğrusal büyüme eğrisiyle falan ilgilenmiyor.
Üstel büyüme dedin demin, o mu?
Evet, üstel büyümeyi. Yani senin analojindeki o nükleer reaktörün o devasa katlanarak artan enerjisini hedefliyorlar.
Ya bu hesaplama gücü cidden inanılmaz.
Orada finansal model de tamamen farklı çalışır. Sermaye harcaması, yani iş dünyasındaki adıyla CAPEX, devreye girer.
CAPEX.
Aynen. Aylık maaş ödemek yerine en başta devasa bir çeki masaya koyarsınız, milyarlarca doları tek seferde harcayarak veri merkezleri kurarsınız, çip kümelerini birbirine bağlarsınız ve o nükleer reaktörü ateşlersiniz.
Devasa bir ön ödeme yani.
Ha, tam olarak o. Bu başlangıç maliyeti akıl almaz derecede yüksektir ancak...
Ancak?
O model bir kez optimize edildiğinde ve yapay zeka eğitildiğinde büyüme çarpanı insanın biyolojik sınırlarını, işte ne bileyim o 8 saatlik çalışma sınırını, uyku ihtiyacını tamamen aşar.
Doğru.
Yani bir insan günde en fazla 8-10 saat kod yazabilir veya veri inceleyebilir. Bir GPU kümesi ise haftanın 7 günü 24 saat boyunca milyarlarca parametreyi aynı anda işler durur, yorulmaz.
İnanılmaz bir verimlilik farkı. Peki ya riskler?
Hangi açıdan?
Ya eskiden teknoloji şirketleri işte en iyi mühendisimi gidip Google kaparsa ne yaparım diye uykusuz kalırdı falan. Şimdi bu nükleer reaktörle birlikte o uykusuzluk sebepleri de değişiyor olmalı bence.
Hem de nasıl değişiyor? Yani risk profili insandan tamamen jeopolitikaya ve fiziğe kaymış durumda.
Oo, fizik mi?
Düşünsene, artık en büyük korkunuz bir çalışanın gelip masanıza istifasını koyması değil, asıl korkunuz Tayvan'da yaşanabilecek politik bir kriz yüzünden çip tedarik zincirinin aniden kopması.
Tabii bütün donanım oradan geliyor.
Ve asıl korkunuz o devasa veri merkezlerini soğutmak için gereken elektrik şebekesinin o kapasiteyi kaldıramaması.
Ya çok doğru.
Yani enerji maliyetleri ve donanımın fiziksel limitleri artık insan kaynakları departmanının yerini almış yeni nesil dertler diyebiliriz.
Bak orada dur. Orada dur çünkü burası çok kritik bir nokta ve sana bir itirazım var benim burada.
Dinliyorum.
Şirketlerin bu nükleer reaktör, yani senin deyiminle o üstel büyüme fikrine ne kadar aşık olduklarını gerçekten anlıyorum. Kulağa harika bir yatırım sunumu gibi geliyor oradan bakınca.
Evet.
Ama bu devasa CAPEX, başlangıç maliyetlerine ve o bahsettiğin aslında tamamen kendi kontrolleri dışındaki jeopolitik risklere gerçekten değer mi?
Yani masaya yatırdıkları paraya bakarsak değer görüyorlar.
Şöyle bir gerçek var ama. Hani dünyanın en iyi çipini bile alsanız Moore yasası gereği teknoloji sürekli yenilenir. Ve o aldığınız milyarlık donanım birkaç yıl içinde tam anlamıyla eskir, çöp olur.
Evet, bu kaçınılmaz.
Amortismanı, yani değer kaybı korkunç hızlıdır donanımın. Öte yandan bir insan, hani deneyimli bir çalışan, şirkette kaldığı sürece zamanla değer kazanmaz mı?
Yani teoride öyle olması beklenir.
Kurumun hafızasını taşır, geçmiş hatalardan ders alır, o karmaşık insan ilişkilerini yönetir. Yani sürekli ve hızla eskiyen soğuk bir donanıma yer açmak için zamanla değerlenen, bilgelik kazanan bir insan kaynağını bu kadar kolay çöpe atmak...
Biraz acımasız geliyor.
Bu bana sadece finansal değil, aynı zamanda operasyonel olarak da çok dar görüşlü, çok sığ bir hamle gibi geliyor açıkçası.
Bak, bu itirazında son derece haklısın. Yani geleneksel bir şirket yönetseydik kesinlikle böyle düşünürdük.
Yani.
Ancak bu şirketlerin mantığına girdiğimizde o senin dediğin insanın yıllar içinde değer kazanması durumu var ya.
Evet.
Onlar için öngörülemez bir değişken bu sadece. Yani evet, insan deneyim kazanıyor, doğru. Ama bir yandan da tükenmişlik sendromu yaşıyor. İşte motivasyonu düşüyor, terfi bekliyor veya ekip içi çatışmalar yaratabiliyor.
Makine gibi işlemiyor diyorsun.
Aynen öyle. Şirketler bir Nvidia sunucusunun tam olarak 3 yıl içinde eskiyeceğini biliyor. Bunu Excel tablolarına koyup değer kaybını kuruşu kuruşuna çok rahat hesaplayabiliyorlar.
Yani öngörülebilirlik istiyorlar.
Bu onlar için kontrol edilebilir bir maliyet çünkü. Ama on binlerce insanın yarattığı o kurumsal karmaşa, time to market dediğimiz o ürünün fikirden çıkıp piyasaya sürülme süresini inanılmaz yavaşlatıyor.
Hı hı.
Şirketler artık insan deneyiminin o romantik değerinden ziyade hani bir kod parçasının hata yapmadan saniyede milyonlarca kez test edilebilmesinin getirdiği acımasız matematiksel hıza güveniyor artık.
Vay be.
Yani özetle öngörülebilir bir eskimeyi öngörülemez bir kurumsal hantallığa tercih ediyorlar.
Öngörülebilir eskimeye karşı öngörülemez kurumsal hantallık. Evet, yani bilançolarda bu gerçekten mantıklı durabilir. Ama donanımın eskimesini hesaplamak kolay, orası tamam.
Evet.
Peki ya o reaktör inşa edilirken ofiste oturup çaresizce izleyen o 70 bin kişinin psikolojisini hesaplamak, onu ne yapacağız?
İşte işin en büyük çıkmazı orası zaten.
İşte sızdırılan bu e-posta krizinin bizi getirdiği işin o karanlık ve bence en ilginç noktası da burası. Haberin medyaya sızmasıyla birlikte Meta ofislerinde resmen bir saatli bomba çalışmaya başlıyor.
Evet, bir ay sürecek bir bomba.
Çünkü resmi işten çıkarmaların 20 Mayıs'a kadar süreceği ortaya çıkıyor sızıntıyla beraber. İnsanların önünde koskoca bir aylık bir bekleyiş ve belirsizlik süresi var. Yani bu bir insanı resmen arafta bırakmaktır.
Ya psikoloji ve yönetim bilimleri açısından tam bir kabus senaryosu bu. Düşünün, hani o bir ay boyunca her sabah ofise gidiyorsunuz.
Eziyet gibi.
Yan masadaki iş arkadaşınıza bakıyorsunuz ve acaba o mu gidecek yoksa ben mi kalacağım diye düşünüyorsunuz içten içe.
Belki kahve içerken gülüşüyorsunuz ama içten içe birbirinizin rakibisiniz artık.
Aynen. Sabah bilgisayarı açıp e-posta kutunuza bakarken eliniz titriyor. Bu tür bir ortamda sizce üretkenlikten veya şirkete değer katmaktan falan bahsedebilir miyiz?
İmkansız.
Bu durum şirket içindeki o çok önemli psikolojik güvenlik hissini temelinden yıkar geçer.
Bu bana şeyi hatırlatıyor, hani şu su alan gemide sandalye kapmaca oynamayı. Geminin altı delik, sular yükseliyor ama kimse o deliği kapatmakla veya gemiyi yönlendirmekle ilgilenmiyor o an.
Herkes kendi derdinde.
Aynen. Herkes sadece o çalınan müzik durduğunda kalan son sandalyelerden birine oturabilmeye, yani günün sonunda kendi işini kurtarmaya odaklanmış durumda.
Çok doğru.
Kimse yanındakiyle işbirliği yapmıyor. Aksine herkes sadece kendi değerini ispatlamaya veya bir başkasının hatasını öne çıkarmaya çalışıyor. Ve burada inanılmaz ironik, hatta bence trajikomik bir çelişki var.
Nedir o?
Şunu soralım kendimize. Meta bütün bunları neden yapıyor? Yapay zeka alanında dünya lideri olmak için, değil mi?
Evet, ana hedef o.
Dünyanın en iyi yapay zeka mühendislerini şirketine çekmek ve onları elde tutmak için yapıyor bütün bunları. Ancak o reaktörü kurabilmek adına yarattıkları bu toksik, güvensiz, herkesin kendi canının derdine düştüğü kültür yüzünden elde tutmak istedikleri o en parlak beyinleri, o çok değerli yapay zeka yeteneklerini Anthropic veya OpenAI gibi azılı rakiplerine kaçırma tehlikesi yaşıyorlar.
Çok büyük bir risk bu.
Yani düşünsene, sen milyarlarca dolarlık donanım alıyorsun ama o donanımı çalıştıracak dehayı küstürüyorsun içeride. Bu stratejik olarak kendi bacağını ateş etmek değil mi ya?
İşin en büyük paradoksu tam olarak bu zaten. Yapay zeka devrimi sadece o soğuk donanımla yapılmıyor ki. O modelleri eğitecek, mimariyi kuracak, vizyoner insanlara ihtiyacınız var günün sonunda.
Elbette, beyin lazım.
Ve o insanlar, o üst düzey yapay zeka araştırmacıları, hani piyasada zaten kendi ağırlıklarınca altın değerdeler şu an.
Kapış kapış gidiyorlar.
E tabii. Anthropic, Google veya OpenAI gibi devler zaten her gün onlara deli gibi tekliflerle gidiyor. Eğer bu vizyoner araştırmacılar, Meta'nın veya hani herhangi bir şirketin insanları sadece Excel'de silinecek birer satır, birer maliyet kalemi olarak gördüğünü hissederse ne yapar?
Kaçar.
Kaçar tabii. Der ki burada benim psikolojik güvenliğim falan yok. Bugün yandaki departmanı tamamen kapatan bu şirket zihniyeti, yarın benim projemde beklenen o devasa kârı getirmezse beni de bir dakikada kapı önüne koyar diye düşünürler.
Haklılar da.
Çok haklılar. İnovasyon korkunun olduğu yerde barınamaz.
Kesinlikle.
O bir aylık sızıntı ve bekleyiş krizi kurumsal güveni öylesine zehirliyor ki şirket işten çıkarmayı asla planlamadığı o kritik beyin takımını da elinden kaçırma riskiyle yüz yüze kalıyor.
Yani o çok güvendikleri donanımı parayı basıp alabilirseniz ama...
Ha? Ama kurumsal güveni ve aidiyeti hiçbir tedarikçiden sipariş edemezsiniz işte.
Harika özetledin. Yani eğer mühendisleriniz ofiste böyle sandalye kapmaca oynuyorsa kimse ürün falan geliştirmiyordur.
Kesinlikle.
Ve işin daha da kötü yanı, bu içerideki felç hali, bu korku iklimi sadece o ofis duvarları arasında da kalmaz.
Dışarı yansır.
Eninde sonunda dışarıya sızar ve şirketin gerçek dünyadaki varlığına zarar vermeye başlar. Bu da bizi bu stratejik göçün ikinci büyük ve bence çok sinsi etkisine, yani operasyonel verimlilik risklerine getiriyor.
İşte burası çok kritik.
Şirket açılması planlanan 6000 pozisyonu da iptal ettiğini duyurdu dedik ya. Sen az önce o öngörülemez kurumsal hantallıktan kurtulmanın karar alma hızını arttırabileceğini söyledin. Pratik olarak doğru.
Evet.
Ama madalyonu diğer yüzüne de bir bakalım. Organizasyonel bir yağ yakma operasyonu yaparken şirketler sadece yağları mı eritiyor sence?
İşte orası büyük bir soru işareti.
İnsanların işten çıkarılmasıyla yapay zekanın kısa veya orta vadede asla dolduramayacağı o ince insan dokunuşu gerektiren alanlarda devasa boşluklar yaratmıyorlar mı?
Bence bu incelemede altını en kalın çizgilerle çizmemiz gereken yer burası. Şirketler bilançolarını temizlerken çoğu zaman neyin yağ neyin kas olduğunu birbirine maalesef karıştırırlar.
Ah, çok doğru.
Senin bahsettiğin o insan dokunuşu gerektiren alanlar var ya, dev teknoloji şirketlerinin hem en büyük gücü hem de en zayıf karnıdır aslında.
Nasıl yani? Biraz açar mısın?
Şöyle düşünün. Mesela yapay zeka milyarlarca veriyi işleyip içerik moderasyonunda belirli o yasaklı kelimeleri veya şiddet içeren görüntüleri saniyeler içinde tespit etmekte harikadır.
Evet, filtreliyorlar hemen.
O noktada insandan 1000 kat daha verimlidir makine. Ancak işin içine yerel bir dilin argosu, işte ne bileyim çok spesifik kültürel bir sarkazm veya ince bir politik alt metin girdiğinde
yapay zeka orada tıkınır.
Yapay zeka bağlama anlayan haz ve çuvallar. Veya yerel bir pazarı analiz etmeye ele alalım. Bir ülkedeki tüketici davranışlarını öyle sadece ekrandaki veri setlerine bakarak falan çözemezsiniz.
Ruhunu bilmek lazım.
Aynen öyle. O kültürün sokaklarını, dinamiklerini, tarihsel hassasiyetlerini derinlemesine anlamanız gerekir.
Ya evet. Bir makine algoritması kalkıp bu kullanıcı öfkeli kelimeler kullanıyor diyebilir sadece. Ama mesela Güneydoğu Asya pazarında aniden patlak veren işte dini veya kültürel kodları olan çok çok hassas bir kriz anında algoritma doğru inisiyatifi alıp durumu yönetebilir mi?
Alamaz, mümkün değil.
Veya daha da basit düşünelim hani. Şirketinizin aldığı yeni bir algoritma kararı yüzünden milyonlarca dolar kaybeden, öfkeden deliye dönmüş çok büyük bir yerel iş ortağınız var diyelim. O ortağı bir toplantı masasında karşılayıp, gözlerinin içine bakarak belki bir kahve ısmarlayıp durumu tatlıya bağlayacak olan şey bir yapay zeka değil. Kanlı canlı, empati yeteneği olan bir insandır.
Kesinlikle.
Dijital protezler henüz bu kadar ince motor becerilere sahip değilken, şirketin gerçek kollarını, yani bu deneyimli insan kaynağını kesip atması düpedüz operasyonel bir intihar gibi gelmiyor mu sana?
Hem de nasıl?
Ben o kesip attıkları şeye yağ falan demiyorum. Bence o, şirketin operasyonel eklemlerini kaygan tutan, hareket etmesini sağlayan kıkırdak dokusu.
Eklemleri kaygan tutan kıkırdak. Ya muazzam bir tespit oldu bu. Çünkü o kıkırdak eridiğinde kemikler birbirine sürtmeye başlar.
Ve acı verir.
Ve hareket etmek sadece acı verici olmakla kalmaz. İmkansız hale gelir bir süre sonra. Yapay zekanın bugün, hatta belki önümüzdeki 10 yıl boyunca falan en çok zorlanacağı alanlar tam olarak senin saydığın bunlardır.
Hı hı.
Empati, bağlamı derinlemesine anlama ve karmaşık insan ilişkilerinin o gri alanlarında gezinme becerisi. Yani hükümetlerle yapılan regülasyon müzakereleri, yerel kriz yönetimi, devasa iş ortaklıkları.
Bunları makineler yapamaz.
Hayır, bunların hiçbiri bir GPU kümesinin çözebileceği basit matematik denklemleri değildir. Siz kalkıp bu alanlardaki deneyimli personeli, işte nasıl olsa gelecekte her şeyi otomatize edeceğiz, şimdiden maliyetleri kısalım diyerek kapı önüne koyarsanız,
o gelecek gelene kadar şirket mahvolur.
Aynen öyle. O geleceğin gelmesini beklediğiniz birkaç yıllık süreçte şirketinizin markasına onarılamaz zararlar verirsiniz. Şirketin itibarını zedeleyecek krizler patlak verir orada burada.
Doğru.
Operasyonel kör noktalar yüzünden milyarlarca dolarlık pazar payları kaybedilir. Yani o protez kol gelene kadar sahada ampute edilmiş bir şekilde savaşmaya çalışırsınız.
Gerçekten de o kemiklerin birbirine sürtmesi şirketi içeriden yavaş yavaş çürüten bir durum. Peki, tüm bu derinlemesini analizde neleri aydınlattık? Hani şöyle bir toparlayalım istersen.
Tabii. Özetleyelim.
Meta'nın aldığı o soğuk kararla 7800 gerçek çalışanı ve 6000 potansiyel pozisyonu bilançolardan silip bu devasa kaynağı doğrudan çiplere, veri merkezlerine nasıl aktardığını konuştuk bugün.
Evet, o büyük kaynak transferini gördük.
Yelkenliği yakıp güverteye reaktörü kurduklarını çok net gördük. Ama o reaktör inşa edilirken içeride yaşanan bir aylık o sızıntı belirsizliğinin insanların ofiste nasıl vahşi bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü, şirket kültürünü ve psikolojik güvenliği nasıl yerle bir ettiğini de analiz ettik.
Ki en büyük risklerden biri de buydu.
Ve bence en önemlisi, yapay zekanın henüz dolduramadığı o empati ve bağlam boşluklarında şirketin o kıkırdak dokusunu kaybetmesinin ne kadar büyük bir operasyonel yıkım getirebileceğini tartışıp masaya yatırdık.
Şunu eklemek isterim. Bence tüm bu anlattıklarımız sadece Meta'nın sınırları içinde kalan basit bir vaka analizi değil.
Kesinlikle değil.
Silikon Vadisi her zaman hani dünyanın geri kalanı için bir test laboratuvarı olmuştur biliyorsunuz.
Öncü oluyorlar her zaman.
Evet. Bugün Meta'da gördüğümüz bu acımasız kaynak göçü, yarın finans sektöründen sağlığa, üretimden medyaya kadar tüm iş dünyasının yaşayacağı büyük bir paradigma değişiminin çok net, hani ilk fragmanıdır bu.
İşte tam da bu yüzden sevgili dinleyiciler, bugün konuştuğumuz her şey aslında doğrudan sizinle ilgili.
Kesinlikle.
Şimdi bir an durun ve lütfen kendi çalıştığınız sektörü, o her gün kahvenizi alıp ittiğiniz şirketinizi düşünün. Sizin sektörünüzde de o bildiğimiz, alışkın olduğumuz insanların yan yana çalışarak büyüttüğü o doğrusal modelin yerine yöneticileriniz bir gün aniden o devasa, üstel büyümeyi vaat eden yapay zeka yatırımlarını tercih ettiğinde ne olacak? Sizin şirketinizin kültürü tıpkı Meta'nın yaşadığı gibi yöneticilerden gelecek böyle bir kültürel depreme dayanabilecek kadar gerçekten sağlam mı?
Çok zor bir soru.
O sızdırılan e-posta yarın sizin şirketinize düşse, ofisinizdeki o yere göğe sığdırılamayan takım ruhu ve psikolojik güvenlik bir sabah tuzla buz olup herkesi o acımasız sandarne kapmacanın içine atmaz mı?
Yani bu durumda bizi işin felsefi boyutunda çok önemli ve bence oldukça provokatif bir soruyla baş başa bırakıyor bitirirken.
Neymiş o?
Eğer geleceğin iş dünyasında, hatta sadece teknoloji devlerinde değil tüm kurumlarda bir şirketin en değerli varlığı artık insan kaynağı veya o çok övünülen yetenek havuzu falan değil de,
evet,
kiraladığı devasa veri merkezleri ve sahip olduğu hesaplama gücü olacaksa, yıllardır o iş dünyası kitaplarında falan okuduğumuz çalışan sadakati, kurumsal aidiyet, işte efendim biz büyük bir aileyiz gibi kavramlar tamamen tarihin tozlu raflarına mı kalkacak?
Vay, çok iddialı bir soru bu.
Belki de çok yakın bir gelecekte yöneticilerin en değer verdiği, en vazgeçilmez gördüğü çalışanlar, şirket logolarına, vizyonlarına veya patronlarına sadık olan o geleneksel insanlar falan olmayacak.
Kim olacak peki?
Geleceğin en değerli çalışanları sadece ve sadece kendi inşa ettikleri, ince ayarını yaptıkları ve kontrol ettikleri o soğuk algoritmalara sadık olan uzmanlar olacak. İnsanların şirketlerin ortak amaçları için falan değil, sadece emrindeki makinelerin verimliliğini arttırmak için çalışan bireysel operatörlere dönüştüğü bir çağa giriyoruz bence.
İnsanın kendi çalıştığı kuruma değil, sadece eğittiği algoritmaya sadık olması, yani bu hem muazzam bir verimlilik vaadi hem de gerçekten insanın içini ürperten, işin tüm o insani boyutunu sıfırlayan çok karanlık bir düşünce.
Kesinlikle öyle.
Analizin en başında siz hiç kendi işinizi bir bilgisayar çipine devredip devretmeyeceğinizi düşündünüz mü diye sormuştuk, hatırlarsınız.
Hı hı.
Görünüşe göre ufukta beliren asıl soru artık bu değil. Asıl soru şu: o çip sizin yerinize, sizin masanıza oturduğunda sizin aidiyetiniz kime olacak? İnsana mı, yoksa yeni patronunuz olan o algoritmaya mı? Evet, bu çarpıcı düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz bugünlük. Bir sonraki derinlemesine analizde yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.